Ayrım 8. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek, sayfa 104. Devrimlerin amacı batılılaşmak. Yeni Türkiye'nin siyasi kuruluş prensiplerinde köklü bir devrim yapması gerektiğini belirtince, bu siyasi ideolojik değişimin tabi olarak kendi karakterine uygun bir gelişim içinde toplumun yapısını da değiştireceği tabidir. Toplum yeni bir gelişim, atılım içine girecektir. Bu gelişim bir bakıma Türkiye'deki medeniyet alanının boydan boya değişmesi olduğuna göre hangi medeniyete yönelecektir? Bunun cevabı basittir. Müşterek tek bir medeniyet vardır, Batı medeniyeti. Türkiye, Osmanlıların geri ve katılaşmış toplum düzeninden, medeniyet alanından kurtulabilmek için batılılaşmak zorundadır. Muasır medeniyet, Batı medeniyetidir. Bu medeniyete geçiş ise Türkiye için bir yaşama prensibidir. Türklerin kökü Şark'ta olmakla beraber son asırlarda örneğini daima Batı'dan almıştır. Tanzimat'tan beri bu iki medeniyet alanı arasında Türkiye gidip gelmektedir. Celaleddin Ezine bir önsöz, Hamle, Ağustos 1940, No. 1. Tuna'ya Batılılaşma Hareketleri, sayfa 152. Sayın Profesör bu eserinde Türkiye'deki batılılaşma hareketlerini bütün gelişimi ve fikirler içindeki oluşumu ile gayet geniş ve ilmi bir şekilde incelemiştir. Türkiye'nin dramı Batı ile Doğu arasında cereyan etmektedir. Cahit Tanyol, Batı-Doğu Dramı, Varlık, Temmuz 1953, No. 396. Türkiye artık bu batı yolundan dönemez. Dönüşü istemek irticadır, ortaçağ karanlıklarına gömülmektir, müspet düşünce sistemini inkardır. Yaşar Nabi, Gericiliğe Karşı, Varlık, Şubat 1951, No. 367. Özek, Devrimde Batıya Yöneliş, Hürriyet, 25 Ağustos 1960. Batı, yaşama sevgisini, gelişimi, yeniden doğuşu ifade etmektedir. Bugün için bu medeniyetin dışında bir medeniyet de mevcut değildir. Ceyhun Atuf Kansı, Avrupa Uygarlığı ve Gelenekler, Varlık, Eylül 1954, No. 410, Yaşar Nabi, Yaşamak Sevgisi, Varlık, Nisan 1953, No. 393, Özek, Devrimlerde Batıya Yöneliş, Hürriyet, 25 Ağustos 1960, Sabahattin Eyüboğlu, Batı mı, Doğu mu, Yeni Ufuklar, Nisan 1954, No. 7. Batının bu aydınlığına karşı Doğu, karanlığın kudretine sahiptir. Doğu ahlakı, maddi uygarlığı, görüş ve düşünüşü ile insanları küçülten, yalan ve riyayı körükleyen, dini kaderciliği, kanaat felsefesini temsil eden bir medeniyetin sahibidir. Doğu'nun dini tasavvuf felsefesi, fertlerin yaşama güçlerini kıran, bulduğunla yetindiren ve telkin ettiği kanaat inancı ile bir ekonomik istismar mekanizmasını kuran medeniyetin fikri temelidir. Türkiye ise tam bunların karşıtı, yaşama gücü olan, direnen, fertlerin kişisel haklarını tanıyan bir uygarlık istemektedir. Bu tip uygarlık batıdadır. Öyleyse Türkiye'nin gelişimi batıya yönelecektir. Selahattin Batu, Hürriyetin Şartları. Varlık, Haziran 1955, No. 419. Yaşar Nabi, Karanlığın Kudreti. Varlık, Ekim 1952, No. 378. Özek, Devrimlerde Batıya Yöneliş. Hürriyet, 25 Ağustos 1960 ve Devrimlere Tutku. Hürriyet, 2 Eylül 1960. Bu yöneliş bir bakıma Doğu'nun ortaçağ skolastiğinin reddidir. İbşiroğlu, Batı mı, Doğu mu, Yeni Ufuklar, Nisan 1954, No. 7. Osmanlı İmparatorluğu'nun son asırlarında da Batı'ya yönelmek için bir takım davranışlarda bulunmuştur ve fakat bunların hepsi ya eksik kalmış ya da başarısızlığa uğramıştır. Bunun sebebi, Türkiye'deki batılılaşma, laikleşme hareketlerinde takip edilen metoda hak verdirmektedir. Zira Osmanlı İmparatorluğu'nda medrese skolastiğinin yetiştirdiği ilmiye sınıfının dışında Batı uygarlığını isteyecek bir toplum yetişmemiştir. Tek eğitimli sınıf medrese şeriatçıları olmuştur. Bu sebeple batılılaşma hareketleri ferdi, yukarıdan aşağı, kısmi ve ikici olmuşlardır. Tuna'ya Batılılaşma Hareketleri, sayfa 210. Bu durum ise batılılaşma hareketlerinin ilmiye sınıfı tarafından halkı kandırarak önlenebilmesi imkanını doğurmuştur. Halk ilmiye sınıfının kendisine kabul ettirdiği ortaçağ dini kurallarına Batı medeniyetinden daha çok inanmakta, ihtiyaç duymaktadır. Toplum alışılmışın rahatlığı içindedir. İlmiye sınıfının kudreti onu yönetmektedir ve ilmiye sınıfı da her türlü gelişimci davranışı şeriate aykırılıkla damgalamaktadır. Bu damgaya toplum da iştirakten çekinmemektedir. O kadar ki memleketimizin tarihi domuz kılıyla top temizleniyor diye çıkan isyanlara sahne olmuştur. Toplumun bu durumu bütüncü bir batıllaşmayı önlemiş ve batıllaşma hareketleri askeri ve teknik bir alana munhasır kalmıştır. Bunları dahi Osmanlı halkı almamış ve fakat ona verilmiştir. Tuna'ya batıllaşma hareketleri sayfa 211. Şeriatçılar ancak batıdan teknik alınmasına göz yummuşlar ve fakat bu şekilde tekniğin başarı kazanabileceği bir toplum düşünce ortamının yurda gelişini önlemişlerdir. Sonuçta şark düşüncesi üzerine batı tekniği getirilmek istenilmiş ve bir özentiden ileriye gidilememiştir. Müesseseler batıya ve doğuya uygun olmak üzere iki başlı bir hale girmiştir. Bütün bunlar Türkiye'nin iki medeniyet alanı içinde bir sentez yaratmak isteğiyle olmuş ve fakat sentezi yaratıncaya kadar imparatorluk çöküp gitmiştir. Osmanlı İmparatorluğundaki deney, yeni Türkiye'de batıya yönelişin topyekün olması gereğini doğurmuştur. Türkiye'de batı medeniyetine geçiş, mevcut bütün toplum ve hukuk düzeninin inkarıdır. Bu bir evrim felsefesinin sonucu olarak gerçekleşmeyecektir. Birden ve atılmalar ile yeniden olma sistemidir. Düzeltme mi, yaratma mı? Yeni Adam, Ocak 1933, No. 102. Atatürk'te meclisin ikinci intihap devresinin dördüncü içtima yılını açarken bu konudaki görüşünü kesin bir şekilde açıklamıştır. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 1, sayfa 330 ila 338. Uysal ve asyai itikatlara bağlı, sinsi ve sindirici hurafeler, köstekleyici yanlış itiyatlarla inhisarcı kuvvetlerin tesirine sürüklenebilecek yığınlarda iyi inkılaplar için plebisit yapılamaz. Esasen millet iradesiyle milleti temsil edenler münevverler olacaktır. Bunlar yaptığımız ve yapacağımız kanunlarla inkılaplarımızı kökleştirecek ve muasır medeniyet seviyesine ulaştıracaklardır. Bugün 2 kere 8 16'dır. Bunu 10 kişi böyle dese ve 100 kişi de 10 diye ısrar etse 100 kişinin dediğini mi kabul edeceğiz? Biz artık garplıyız. Eski dünyaya hakim, eski medeniyetimizle sadece övünerek değil, bütün zincirleri kırarak, son asır medeniyetinin gittiği yollardan yürüyerek, bu seviyenin de üstüne çıkmaya çalışacağız. Hurafeleri atacağız. İlimde, irfanda, sanatta, her iyi şeyde nurlu insanlar, büyük, asil ve uysal milletimizi nurlarıyla, bilgileriyle, azimli icra ve iradeleriyle birlikte bu yola götüreceklerdir. Kısaca açıkladığımız bu esaslar, Türkiye'de batıya yönelme şeklinde ortaya çıkan devrimlerin, gelişimin toplumdaki bütün alışılmışları ortadan kaldıracak bir yapıda olduğunu göstermektedir. Bu şekliyle ortaya çıkacak bir değişimin, gene şeriatçılar tarafından karşılanması, önlenmesine çalışılması tabidir. Öyleyse, dincilerin bu reaksiyonlarını kırıcı, önleyici bir sistemin varlığı gereklidir. Bu sistem ise ancak laik devlet sistemidir. Ancak bu sistem içinde şeriatçılar toplumdaki vasi din adına konuşur rollerini oynayamayacaklar ve gelişim sonucu ortaya çıkan müesseselerin dine uygunluğu veya aykırılığı hakkındaki hükümleriyle yeni düzenleri değerlendiremeyeceklerdir. Ancak laik bir sistem içindedir ki siyasi iktidar davranışlarında, gelişimci hareketlerinde şeriate uygunluğu aramak, kendi kendini sınırlamak gereğini duymayacaktır. Dincilerin yeni düzene karşı dirençleri, ferdi davranışlar olarak kalacaktır. Teokratik sistem, devletin dini esaslara göre düzenlenmesi olduğu için, şeriatçı ulemanın dirençleri bir hukuki mesnede sahip görünüş kazanmaktadır. Zira devlet dine uygun bir karakterde olmak zorunluluğundadır. İlmiye, dar ve basit kafasıyla bu uygunluğu sağlamakla görevlidir. Buna karşılık laik sistem içinde devlet davranışlarında bu uygunluğu aramak zorunluluğunda olmadığı gibi ilmiye sınıfına da bu uygunluğu sağlamak hususunda bir söz düşmektedir. Devrim, hümanist gelişmenin ve kültürleşmenin yoludur. Türkiye batıya yönelmeyi prensip olarak kabul edince batının neyi temsil ettiğini, batı medeniyetinin konusunun ne olduğunu tespit gereklidir. Diğer bir deyimle batıdan neyi almak, neyi almamak gereklidir. Bu sualler yıllar yılı Türk düşünürlerini işgal etmiştir. İnancımızda böyle bir tartışmaya yer yoktur. Zira Batı, bütünü itibariyle bir medeniyeti temsil etmektedir. Birbirinden ayrılmaz bir takım mekanizmaların, aletlerin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Batı bir bütün şeklinde ortaya çıkmakta ve değerlendirilmektedir. Batı sadece buzdolabı ile televizyondan ibaret değildir. Batının tekniği belirli bir kültür ortamı üzerinde gelişip büyüyebilmiştir. Öyleyse Batı, her şeyden evvel bir metot, bir zihniyettir. Batıyı belirli bir uygarlık düzenine eriştiren onun ruhu, kafasıdır. Tuna'ya, Batılılaşma Hareketleri, sayfa 153, Yaşar Nabi, En Büyük Tehlike, Varlık, Mayıs 1947, No 322. Özek, Devrimlerden Korkmayalım, Vatan, 17 Nisan 1959. Bu cephesi iledir ki, Batı medeniyeti, insanlığın müşterek medeniyeti olmuş, bütün insanlığın müşterek malı haline gelmiştir. Tuna'ya, Batılılaşma Hareketleri, 216. Batı her şeyden evvel kabuğun içindeki özdür. İhsan Akay, Batı'ya Doğru, Varlık, Haziran 1955, No 432. Başka bir medeniyet de olmadığına göre buna Batı veya Doğu medeniyeti demek de yanlıştır. Gerçekte müşterek bir medeniyet mevcuttur ve Türkiye bu medeniyete yönelmelidir. Sabahattin Eyüboğlu, Batı mı, Doğu mu? Yeni Ufuklar, Nisan 1954, No 7. Türkiye'deki gelişim, amaç olarak işte Batı'nın bu özüne, ilmine, felsefesine, sanatına, zihniyetine, hayat görüşüne yönelmiştir. Ceyhun Atıf Kansu, Atatürk ve Demokrasi, Varlık, Haziran 1955, No 400. Muvaffak Naci, İnsan ve Medeniyet, Varlık, 1938, No 28. Özek, Devrim için Laiklik, Hürriyet, 18 Ağustos 1960. Devrimlerden Korkmayalım, Vatan, 17 Nisan 1959, Devrim İçinde Demokrasi, Vatan, 11 Temmuz 1959. Batı medeniyeti bugün, teknik değişimlere uyabilmekle devamlı bir değişme, bir gelişim içinde bulunduğunu, belli bir görüş içinde donmadığını göstermektedir. İpşiroğlu, Batı mı, Doğu mu? Yeni Ufuklar, Nisan 1954, No 7. İşte Batı'nın kudreti buradadır, yoksa tekniğinde değil. Batı medeniyeti gelişimlere uyabilecek bir dinamizmin sahibidir. Şark İslam medeniyeti donmuş, skolastiğin içine kapanmışken Batı düşüncesi insanı kainatın önüne doğru götürmüştür. Sabahattin Eyüboğlu, Batı mı, Doğu mu? Yeni Ufuklar, Nisan 1954, No 7. Bu bakımdan Batı'dan neyi alalım diye sorulan bir sual yanlıştır. Zira Batı bir bütün olarak düşünce metodunu ifade etmektedir. Öyleyse Batı'dan alacağımız tek şey de bu düşünce metodudur. Sorulacak sual Batı'yı nasıl alabiliriz sualidir. Batılılaşma hareketleri başladığından bu yana, yani birkaç asırdır, İslamcılar Batı'ya kısmen razı gelmişlerdir. Batı zalimdir, maneviyat bakımından geridir, moral bir çöküntü içindedir. Bu bakımdan Batı'nın ahlak ve maneviyatını almaya ihtiyaç yoktur. Batı'dan sadece tekniği almak gereklidir ve bu kâfidir. Batılılaşmak bizi dinden edebilir. Eşref Edip, Tanzimat ve İslahat Hareketleri, Sebirül Reşat, No 30. Batıcıların Batı'yı bir bütün olarak almaları taklitten öteye gitmemektedir. Nitekim bu düşünce iledir ki, İslamcıların bütün Batıcı hareketleri önlemek, şeriata aykırılıkla damgalamak adetleri olmuştur. Gerçekte İslamcıların teklif ettikleri sadece tekniği almak sistemi bir taklitten öteye gitmemektedir. Batılı olamayışımızın gerçek sebebi de budur. Batıdaki teknik ilerleme, Katolikliğin irtica tehlikesi, reform hareketleriyle önlendikten, Batı düşünce ve hümanizma anlayışının orada yer edişinden sonra gerçekleşebilmiştir. Nitekim Batı'da da Katolik dinciler yıllar yılı teknik gelişimleri dahi önlemişlerdir. Ancak reform hareketinden sonra hür akıl, bu aklı benimseyecek bir ortama yükselmiş toplum içinde teknik gelişimi gerçekleştirebilmiştir. Memleketimizde Batı düşünce ve metodunun yerleşmediği toplum, dinci grupların etkisiyle katı ve durgun, şeriatta her türlü gelişime aykırı görmüşlerdir. Bu şekilde geri bir kültür ortamını besleyen ilmiye sınıfı, Batı düşüncesini olduğu kadar Batı tekniğini de kabul etmemiştir. Gelenekçiler, belirli bir düşünce tarzı içinde geliştirip yer edebilen tekniği bu ortamla ilgisiz geri bir kütleye kabul ettirmeye iyi istemekle gerçekte kendileri taklitçilik yapmışlardır. Nitekim Osmanlıların son asırlarda görülen Batı tekniğini kabul hareketlerinin başarısızlığa uğraması bu gerçeğin delilinin teşkil etmektedir. Örneğin matbaa gibi bir teknik şeriata aykırı görülmüş ve Batı'dan birkaç asır sonra memleketimizde yer edebilmiştir. Bu durum şeriatın gelişimleri önlediğinin delili değil midir? Peyami Safa, niçin Batı'yı yanlış anlıyoruz? Türk Düşüncesi, Nisan 1959, No 55. Durum böyle olunca, batılılaşmak için her şeyden önce Batı medeniyetini temsil eden, Batı düşünce tarzının, hümanizmasının memleketimize getirilmesi icap etmektedir. Batı medeniyetinin moral çöküntü içinde olması, diğer bir fikre göre Batı'nın da moral değerlere yönelmesi mana ifade etmez. Zira daha memleketimizde Batı'nın kültürel üstünlüğü kurulamamıştır ki bu üstünlük içinde moral değerlere yönelmek ihtiyacını hissetsin. Bunun dışında İslamiyet, Katoliklik gibi bir reform geçirerek irtica kuvvetini kıracak, bu tehlikeyi atlatacak hamleyi yapamamıştır. Türkiye, hür ve sistematik bir düşünce tarzını ifade eden yeni hümanizmaya erişmek zorunluluğundadır. Orhan Buryan, Hümanizma ve Biz, Yücel 1935, No 63. Türkiye'de hayat şartlarımıza uygun bir kültür değişimini gerçekleştirmek gereklidir. Türkiye'de kendi bünyesine uygun bir hümanizma hareketi olmadan batılılaşma mümkün olmayacaktır. Celaleddin Ezine, Türk Hümanizmasının İzahı, Hamle, No 1, Ağustos 1940. Değerlerimizin çoğunun Batı ile yoğrulması gereklidir. Muammer Necip, Aktüalitelerin Aktüalitesi Meselesi, Varlık 1937, No 85. Türk Hümanizmasının bir dünya görüşü olarak toplum hayatında fonksiyonu meydana çıkacaktır. Behice Boran, Sosyoloji Bakımından Hümanizma, Yücel 1940, No 66. Türk hümanizması, gelenekleri, milli değerlerimizi atmak, maziyi inkar değildir. Gerekli olan, Batı değerleriyle milli değerlerin yoğrulması suretiyle bir yeniden oluştur. Ancak bu şekildedir ki, Türkiye'de yaratıcı kuvvet ortaya çıkabilecektir. Sabahattin Eyüboğlu, Gelenekler Üzerine, Yeni Ufuklar, Temmuz 1954, No 3. Netice olarak, Türkiye'de batılılaşma, bir batı taklidi olarak değil, Türkiye'nin şartlarına uygun yaratma olarak ortaya çıkmaktadır. Öyleyse batıdan korkmamak gereklidir. Gelenekçiler milli ve dini değerlerimize o kadar güveniyorlarsa, bu değerler kendisini yeniden yaratma için de nasıl olsa bir unsur olarak ortaya koyacaktır. Özek, devrimlerden korkmayalım. Vatan, 17 Nisan 1959, devrimlerde batıya yöneliş, Hürriyet, 25 Ağustos 1960. Batı karşısında Doğu. Türk devrimlerini ve laiklik hareketini dünya meselelerinin ışığında ve bilhassa geleneksel Doğu-Batı çekişmesi içinde incelemek gereklidir. Batılılaşmaya karşıt olanlar, özellikle Batı'nın istismarcılığı, ahlaki düşüklüğü ve Doğu'ya karşı zalim oluşu üzerinde durmaktadırlar. Bunlara göre Batı ahlaken Doğu'nun çok aşağısındadır, örf ve adetler Batı'da öldürülmüş, yok edilmiştir. Onun için Batı moral değerleri yönünden Doğu'dan geridir. Aynı şekilde Batı daima Doğu'yu istismar etmiş, ona karşı zalimce davranmıştır. Bu esaslarla varılan sonuç şudur ki, Batı'yı bir bütün olarak kavramak ve benimsemek yersizdir. Batı hayranlığı bir züppelikten ibarettir. Batı'nın teknik gelişimlerini kabullenmekle yetinmek gerekir. Bu düşünce tarzı 2. Meşrutiyet reformcuları üzerinde geniş ölçüde etki etmiş ve bir bakıma Türkiye'nin gerçek gelişimine engel teşkil etmiştir. Batı'ya karşı duyulan bu olumsuz düşünce tarzı, Doğu'nun ve bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı'dan büsbütün kopup ayrılmasına sebep olmuştur. Batı'nın Doğu'yu istismar eden bir mekanizma kurduğu gerçek olsa dahi, aynı değerde diğer bir gerçekte Batı'nın müşterek medeniyeti temsil ettiğidir. Gene aynı şekilde Batı'nın Doğu'yu istismarı sahip olduğu uygarlık değerleri yüzündendir. Batı, Batı uygarlığına sahip olduğu içindir ki Doğu'ya hakimdir. Batı, Rönesans ve Reform'dan bu yana geniş atılımları, gelişimleri gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen bu gelişimler Batı'ya bir takım imkanlar sağlamıştır. Batı, Doğu'ya olan üstünlüğünü bu imkanları kazandıktan, gelişimini gerçekleştirdikten sonra sağlamıştır. Doğu ve Batı'yı karşılıklı problemleri içinde değerlendirmeden önce kabul edilmesi gereken bir nokta vardır. Batının uygarlık yönünde doğuya üstün olduğu. Batı, doğuya karşı nasıl davranırsa davransın, karşılıklı davranışlar ne olursa olsun, Batı uygarlık bakımından doğuyu aşmıştır. Doğu hala eski masallar içinde uyuyup, saplantılarından kopamazken, Batı toplumsal atılımları yapmış ve müşterek medeniyetin sahibi olmuştur. Doğu, Batı hakkındaki düşüncesi ne olursa olsun bu uygarlığı almak zorunluluğundadır. Doğunun Batı'ya karşı olan hıncı ve düşmanlığı belli haklı sebeplere dayanmaktadır ve fakat bu sebepler Doğu'nun Batı medeniyetini reddetmesine esas teşkil etmez. Aynı şekilde Batı'nın sadece teknik ilerlemelerine ortak olmakta davayı halletmez. Batı, Rönesans ve Reform çağından sonra vardığı bir düşünce özgürlüğü ve metodu ile bu teknik ilerlemeye varmıştır. Batı uygarlığı televizyondan veya buzdolabından ibaret değildir. Bütün bunların altında yatan, topluma sinmiş bir düşünce metodu mevcuttur. İşte Batı'nın bu düşünce metodunun, Batı'nın dünya görüşünün kabulü gereklidir. Bu şekilde bir yola başvurmadan yapılacak teknikte batılılaşma hareketlerinin başarısız olacağını, Osmanlı İmparatorluğu'nda gözüken batılılaşma hareketleri ispat etmiştir. Öyleyse tutulacak yol, sadece Batı'dan teknik ilerlemeleri alıp Doğu toplumunun mevcut yapısına kabul ettirmek değildir. Doğu toplumunu bu tekniği kabul edecek bir kültürel ortama yükseltmek, Batı'nın kültür seviyesini Doğu'da gerçekleştirmek şarttır. Doğu, Batı'nın acısından ancak bu yolla kurtulabilecek ve kendi dinamizmine kavuşabilecektir. Nitekim, Türkiye'deki Atatürkçü gelişimde topyekün batılılaşmaya yönelmiş ve yönelişte engel olan dinin emredicilik otoritesini, düzenleyicilik hassasını ortadan kaldırmak için de laik bir devlet sistemini kurmuştur. Doğu'nun daima acısını çektiği Batı istismarı bir gerçektir. Batı devamlı şekilde Doğu'nun zengin kaynaklarından, beşeri unsurundan yararlanmış ve Doğu'yu sömürge olarak elinde tutmuştur. İşte bu durum dahi Doğu'nun batılılaşması gerektiğini göstermektedir. Doğu, batılılaştığı takdirdedir ki Batı dünyasının dış istismarcılığından kurtulabilecektir. Batı müstemleke ve yarı müstemlekelerin istismarı planına dayanan bir sanayiyi temsil etmekte ve bu sanayinin verdiği zenginliğe sahip çıkmaktadır. Batı'nın zenginliğinin kaynağı Doğu'dur. Doğu'nun uyanışı, Batı'nın iktisadi ve siyasi istismarına, sömürgeciliğine son verecektir. Nitekim bu sebepledir ki, Batı, Doğu'daki gelişimci davranışları baltalamak, Doğu dramını devam ettirebilmek için elinden geleni yapmıştır. Batı kapitalizmi, mesela Türkiye'deki gelişimlerden hoşnut kalmamıştır. Doğu'nun uyanması, Batı'nın üstünlüğünün reddi şeklinde olacaktır. Doğu, Batı'nın davranışına karşı reaksiyoner olacaktır. Batı'nın yarattığı dramı görmek ve gördükten sonra seçilecek yolu tayin etmek gereklidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ve diğer Doğu ülkelerinde Batı istismarına karşı olan düşmanlık, Batı uygarlığına sırt çevirmekle ifade edilmiştir. Gerçekte ise bu yol, Batı istismarını sürdürmekten öteye bir sonuç sağlamamıştır. Batı'nın istismarından kurtulabilmek, Batı'ya rağmen Batılı olmakla mümkün olabilecektir. Batı'ya küsen Doğu, kendi eski uygarlığının içine gömülmüştür. Bu uygarlıkla olan bağlantıları onun Batı'yı küçük görmesine sebep olmuştur. Doğu, mistik ve romantik medeniyeti sebebiyle bir bakıma kendini büyük görmektedir, kendini beğenmiştir. İslam medeniyetinin en yüksek medeniyet olduğunu kabul eden Doğu, bu medeniyetin dışında bir medeniyeti kabul etmemekle Batı dramının devamını sağlamaktadır. Doğu'nun büyük ve eski bir medeniyete sahip olduğu doğrudur. Fakat bu medeniyet bir dine dayanmakta, statik olup dinamizmini kaybetmiş bulunmaktadır. Bu maziye olan bağlılık, mazinin yarattığı mistisizm ve rahatlık bir medeniyet alanı değiştirmesine engel teşkil etmekte, Batı'ya olan küskünlükte durumu kökleştirmektedir. Batı medeniyeti ise bir Hristiyan medeniyeti değildir. Batı Hristiyan medeniyetiyle olan ilgisini kesmiştir. Batı müşterek beşeri medeniyete varmıştır. Halbuki İslamcılar bu medeniyeti sefihe olarak isimlendirmektedir. Dinamizm Batı medeniyetindedir. Batı'nın doğuyu istismarı bir gerçektir ve fakat bu gerçeğin kabahati Batı'da değil gene Doğu'dadır. Batı sadece Doğu'nun düşünce tarzını istismar etmiştir. Doğu içinde bulunduğu şartlar ve savunduğu dinci görüşle kendi istismarını kendisi hazırlamıştır. Doğu'nun dramını gene Doğu sahneye koymuştur. Batı, Doğu'nun yarattığı şartlardan, fırsatlardan istifade etmesini bilmiştir. Doğu içine kapandığı mistir. Doğu, içinde bulunduğu şartlar ve savunduğu timsali haline gelmiştir. Muhteşem İslam medeniyeti, Doğu ne kadar kendini beğenirse beğensin, artık gelişen hayatla bağıntılarını koparmıştır. Doğu mütevekkil ve mutaassıp ruhuyla uyuşukluğun timsali olmuştur. Batı ise hayata bağlı ve hayat için çalışan bir bütün, insancıllığı, yaşama zevkini temsil etmektedir. Fakat bu yaşama zevki bencildir ve nitekim skolastik doğu bu bencilliğin sömürgesi olmuştur. Batı, doğuyu içinde bulunduğu din boğuntusu sebebiyle afyonlaşmış, uyuşuk, kaderci, tembel bir şekilde bulmuştur ve bu durumdan istifadeyle istismar mekanizmasını kurmakta gecikmemiştir. Doğu mistisizmi esareti doğurmuştur. Batı ise reform ve Rönesans hareketlerinden sonra Hristiyanlığın yarattığı kapalı ortamdan kurtulmuş ve hür düşünce sistemine kavuşmuştur. İşte Batı-Doğu çatışması, hür düşünce sistemi ile skolastik mistik düşünce sisteminin ve yarattığı toplumsal düzenin çatışmasından ibarettir. Bu çatışmada Batı-Doğu'yu büsbütün mistisizminin içine itmiş ve bu yolla Doğu bir sömürgeler ülkesi olmuştur. Doğu'nun bütün istihsal kaynakları Batı'nın eline geçmiştir. Batı'nın Doğu'yu istismar edebilmesi, Doğu'nun düşünce tarzı ve sınıfların teşekkülü bakımından daha da kolaylaşmıştır. Şark feodalizmi, dini teşvik ve himaye etmiş ve ideolojik dayanağı olarak kullanmıştır. Din, Doğu'da feodalizmin artışına ve iktisadi kaynakların tek elde toplanmasına, sınıflar arasındaki iktisadi kudret farkının artımına sebep olmuştur. Zira feodalite, dini kudret ve liderliği de eline geçirmiş, ülke içindeki iktisadi istismar sistemi dini bir hüviyet kazanmıştır. Doğu'nun bu durumu, Batı'nın Doğu'yu istismar edebilmesini daha da kolaylaştırmıştır. Zira feodalite, iktisadi istismarını din bezirganlığına dayandırmış ve toplumu haklarını isteyemez bir duruma sokmuştur. Doğu kişilikleri öldürmüştür. Bu şekilde ölü bir toplumu ise Batı sömürebilmek imkanına kolayca sahip olmuştur. Batı'nın Doğu'yu sömürdüğünü gören ve anlayan İslamcılar dahi buna çare olarak eski medeniyete daha çok sarılmak olduğunu ileri sürmüşler ve Batı'ya küsmüşlerdir. Atatürk ise Batı'dan kurtulmanın ancak Batılı olmakla mümkün olacağını görmüş ve anlamıştır. 8. ayrımın sonu, sayfa 120.